Dinle küçük adam, William Ri, birinci kaset, ikinci yüz. Kötü kokuyorsun, cildin yapış yapış. Çocuğunu kucağına aldığında onun varlığını duyamıyorsun. Bu yüzden itilip kakılacak bir enik gibi davranıyorsun ona. Cinsel güçsüzlüğün yaşamın boyunca yakanı bırakmadı. Seni hep rahatsız etti bu eksikliğin. Bütün düşüncelerin bu rahatsızlığının denetimi altındaydı. İşinde de görülüyordu bu güçsüzlüğün getirdiği eksiklik. Kendisine sevgi verme yeteneğinden yoksun olduğun için karın seni bıraktı. Yersiz kuruntularla dolusun, sinirlisin, sıkıntıdan boğulur gibisin. Düşüncelerin hep cinsellik çevresinde dönüyor. Seni anlayan ve sana yardım etmek isteyen biri cinsel düzenlilikten söz ediyor. Gündüzleri cinsel düşüncelerden arınık olabilmen ve böylece işini yapabilmen için geceleri cinselliğini yaşamanı sağlamak istiyor bu kimse. Karını kollarında çaresizlik içinde kıvranır görmek yerine mutlu görmek istiyor. Çocuklarının benzi soluk olmasın, tersine yanakları al al olsun. Davranışları acımasız değil, sevgi dolu olsun istiyor. Ama sen cinsel düzenlilik sözünün edildiğini duyunca cinsellik her şey değil diyorsun. Yaşamda daha önemli şeyler vardır diyorsun. Sen böylesin işte küçük adam. Ya da bir profesyonel devrimcisin sen. Dünya proleterlerinin führeri olabilecek birisin. Dünyayı çektiği acılardan kurtarmak istiyorsun. Aldatılmış kitleler senden kaçıyor. Sense durun durun diye bağırarak peşlerinden koşuyorsun. Durun ey kitleler, sizin kurtarıcınız olduğumu göremiyorsunuz. Senin kitlelerine konuşuyorum ben küçük devrimci. Onlara küçük yaşamlarının sefaletini gösteriyorum. Büyük bir heves ve umutla dinliyorlar beni. Senin örgütlerinde toplaşıyorlar. Çünkü orada beni bulmayı umuyor onlar. Ama sen ne yapıyorsun? Cinsellik bir küçük kent soylu uydurmacasıdır diyorsun. Önemli olan iktisadi etkenlerdir. Ama kalkıp Van der Velde'nin cinsel teknik kitabını okuyorsun. Bir bilge adam senin iktisadi kurtuluşunu bilimsel temeller üzerine oturtmayı kendine görev edindi. Sen onu ölüm açlığına bıraktın. Böylece karşına çıkan ilk hakikat yolunu tıkayarak yaşamın yasalarından koptun, başka yola saptın. Bu hakikat yolunu gösterenin ilk girişimi başarılı oldu. Sen kalkıp ondan yönetimi devraldın ve böylece onu ikinci kez öldürdün. İlkin bilge adam senin örgütünü dağıttı. İkincisinde ise hakikat yolunu gösteren bilge adam artık ölmüştü. Bu yüzden sana karşı koyacak durumda değildi. Bu adam değerler yaratan yaşama gücünün senin çalışmanda bulunduğunu gözler önüne serdi. Ama senin gözün bunu göremedi. Onun toplum bilimci senin toplumunu, senin devletinden korumak amacını güdüyordu. Sen bunu anlamadın. Hiç ama hiçbir şey anlamadın sen. Senin o sözünü ettiğin iktisadi etkenlerinle bile bir şey beceremiyorsun. Yaşamdan zevk almak için iktisadi koşulları iyileştirmen gerektiğini sana anlatabilmek için bilge bir insan canla başla çalıştı. Bu yolda canını verdi. Karnı aç bireylerin kültürü geliştiremeyeceğini anlatmaya çabaladı. Bütün yaşam koşullarının iktisadi duruma bağlı olduğunu, kendini ve toplumunu her tür baskı yönetimlerinden bağımsız kılman, kurtarman gerektiğini anlattı sana. Evet, bu bilge adam seni aydınlatmaya çabalarken yalnızca bir tek yanlış yaptı. Senin kendini kurtarma yeteneğine sahip olduğuna inandı. Özgürlüğünü bir kez ele geçirdikten sonra bırakmayacağına, onu koruyabileceğine inandı. Bir yanlış daha yaptı bu adam. Senin diktatör olmana izin verdi. Bu bilge adamın bir küçük ihmalinden dev bir yalanlar dizgesi oluşturdun. Yalanlardan, suçlamalardan, işkencelerden, copçulardan, cellatlardan, gizli polislerden, ispiyonculuk ve ihbarcılıktan, üniformalardan, mareşallerden ve madalyalardan oluşan bir yalanlar düzeni kurdun. Bunların dışındaki her şeyi fırlatıp attın. Şimdi nasıl olduğunu biraz daha anlamaya başlıyor musun küçük adam? Pek değil mi diyorsun? Peki gel baştan alalım. Yaşamda ve sevgide mutlu olmanın iktisadi koşullarını makinelerle karıştırıyorsun. İnsanların kurtuluşu devletin büyüklüğüyle sağlanır sanıyorsun. Milyonların ayaklanması demek, top arabalarının geçit töreni yapması demek diye düşünüyorsun. Sevginin bağımsızlığa kavuşmasını Almanya'ya geldiğinde elini uzatabileceğin her kadının arzına geçmekle karıştırıyorsun. Yoksulluğu önlemek için yoksul, zayıf ve çaresizleri ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorsun. Çocuk bakımıyla yurtseverler soyu yetiştirmeyi bir tutuyorsun. Doğum denetimiyle 10 çocuklu analara madalya vermeyi birbirine karıştırıyorsun. Senin kafandan çıkan bu 10 çocuklu ana fikrinin kurbanı değil misin sen sanki? Başka ülkelerde de şu talihsiz küçük sözcük diktatörlük sözcüğü kulaklarda yankılandı. Oralarda bu sözcüğe şatafatlı üniformalar giydirdin ve kendi içinden seni 3. Rih'e ve senin türünden 60 milyon insanı mezara götüren küçük, güçsüz, gizemli ve sadist subayı yarattın. Sonra da kalkmış durmadan hey, hay, hay diye bağırıyorsun. İşte sen böylesin küçük adam. Ama kimse sana neye benzediğini söylemeye cesaret edemiyor. Çünkü senden korkuyorlar küçük adam ve senin küçük olmanı istiyorlar. Kendi mutluluğunu yiyip bitiren sensin. Tam bir özgürlük içinde mutluluğun tadını çıkardığın olmadı hiç. Bu yüzden büyük bir oburluk içinde kendi mutluluğunu yiyorsun. Ve mutluluk sağlama, onu koruma sorumluluğunu hiç üstlenmiyorsun. Mutluluğunu korumayı, onu bir bahçıvanın çiçeklerini, bir çiftçinin ürünlerini yetiştirdiği, onlara gereken besini verdiği gibi beslemeyi öğrenmekten yoksun bıraktılar seni. Büyük araştırmacılar, ozan ve bilgeler kendi mutluluklarını korumak için senden kaçtılar. Senin çevrende, senin yörende mutluluğu yiyip bitirmek kolay ama onu korumak güçtür küçük adam. Neden söz ettiğimi bilmiyorsun değil mi küçük adam? Bak dinle, bir araştırmacı kendi bilim dalı ya da makinesi ya da toplumsal fikri üzerinde 10 yıl, 20 ya da 30 yıl hiç durmadan çalışır. Yeni bulguların ağır yükünü tek başına taşımak zorundadır. Senin aptallıklarının, yanlışlarla dolu küçük fikir ve ideallerinin doğurduğu sonuçlara katlanmak, bu yanlışları anlayıp çözümlemek ve sonunda onların yerine kendi yargı ve bulgularını koymak zorundadır. O bunları yaparken sen ona hiç yardımcı olmazsın küçük adam. Hiç ama hiç işini kolaylaştırmaz, tersine güçleştirirsin. Örneğin şunları söyleyemezsin. Bak dostum, durumları düzeltmek için ne kadar çok çalıştığını görüyorum. Benim makinem, benim çocuğum, benim karım, benim dostum, benim evim, benim tarlalarım konusunda çalıştığını da anlıyorum. Uzun yıllardır şundan yakınıyorum ama bu dertlerden kurtulmayı başaramadım. Bana yardımcı olmana bir katkıda bulunabilir miyim? Hayır küçük adam, yardımcına yardım etmeye kalkmadın hiçbir zaman. İskambil oynarsın sen ancak ya da bir horoz dövüşünde avazın çıktığınca bağırırsın. Ya da bir büro ya da maden ocağında aptal aptal köleliğini sürdürürsün. Ama yardımcına yardıma koşmazsın hiçbir zaman. Neden biliyor musun? Çünkü her şeyden önce bir araştırmacının sana düşüncelerinden başka verecek hiçbir şeyi yoktur. Kar dağıtmaz, ücret yükseltmez, toplu sözleşme yapmaz, yılbaşı ikramiyesi vermez ve bir elin yağda bir elin balda yaşamanı sağlayamaz. Yalnızca kaygı verebilir bir araştırmacı. Sense kaygı istemiyorsun. Yeterinden çok kaygı ve tasa duyuyorsun çünkü. Ne var ki yalnızca uzak durmakla, yardım elini uzatmamak ya da yardım etmemekle kalsan, araştırmacı senin bu tavrından dolayı mutsuz olmayacaktır. Ne de olsa o senin için düşünüyor, tasalanıyor ve araştırmalarını senin için yapıyor değildir. Onun yaşamsal işlevleri onu bunu yapmaya ittiği için bu yolda çalışmaktadır. Senin için tasalanmayı ve sana acımayı parti önderlerini ve din adamlarına bırakmıştır. Onun istediği tek şey senin sonunda kendi kendine bakabilme, kendini düşünebilme, kendin için tasalanma yetisini geliştirdiğini görmektir. Ama sen yardım etmemekle kalmıyorsun, balon gibi patlıyor, çevreye tükürükler saçıyorsun. Araştırmacı uzun ve zorlu bir çalışmadan sonra karına neden mutluluk veremediğini, onu neden yürekten sevemediğini ortaya çıkardığında kalkıp bu araştırmacının kendisinin bir şehvet düşkünü olduğunu öne sürüyorsun. Kendi içindeki şehvet düşkününü gözden ırak tutmak için bunu söylediğini ve sevme yeteneğinden yoksun olmanın nedeninin bu olduğunu aklından geçirmiyorsun. Ya da bir araştırmacı insanların neden kitleler halinde kanserden öldüklerini keşfetmiş de bu bulgusunu açıklamışsa ve sen küçük adam bir kanser patolojisi profesörüysen, hele güzelce bir aylığında varsa, araştırmacının bir sahtekar olduğunu ya da havadaki mikroplar konusunda hiçbir şey bilmediğini, araştırmaları için çok para harcadığını ya da aldığını söyleyeceksin. Ya da onun bir Yahudi mi yoksa bir yabancı mı olduğunu soracaksın. Ya da senin kanser sorununun senin çözemediğin sorun üzerinde çalışma yetkinliği olup olmadığını saptamak için onu muayene etmeye kalkacaksın. Ya da hastalarının yaşamını kurtarmak için senin büyük bir gereksinme duyduğun şeyi onun bulduğunu kabul etmektense çok ama pek çok kanserli hastanın öldüğünü görmeye yeğleyeceksin. Sana göre meslek onurun ya da bankadaki hesabın ya da radyum sanayisiyle olan ilişkin hakikatten ve öğrenmekten çok daha önemlidir. İşte bu yüzden çok küçük ve sefilsin küçük adam. Yani demek istiyorum ki yardım etmemekle kalmıyorsun. Senin adına da senin yerine yapılan işi çirkince bozuyorsun. Şimdi anlıyor musun mutluluk neden senden kaçıyor? Mutluluk uğrunda çalışılmasını gerektirir. Mutluluk gökten yağmaz, kazanılır. Oysa sen mutluluğu yalnızca yalayıp yutmak istiyorsun. Bu yüzden senden kaçıyor o da. Senin kendisini kemirmeni, yutmanı istemiyor. Araştırmacı zamanla bulgularının kullanım değeri olduğuna, diyelim belli hastaların iyileştirilmesini ya da bir ağırlığın kaldırılmasını, kayaların parçalanmasını ya da ışınların maddenin içinden geçebilmesini sağlayarak maddenin içinin görülebilmesini olası kıldığında birçok insanı inandırmayı başarır. Sen gazetede okumadan bunlara inanmazsın küçük adam. Çünkü kendi öz duygularına güvenmiyorsun. Seni küçük gören kimseye saygı duyuyor, kendini küçük görüyorsun. İşte bu yüzden kendi öz duygularına güvenemezsin işte. Ama araştırmacının bulgusu gazetelere geçtiğinde yürüyerek değil, koşarak gelir yardım istersin. Daha dün sahtekar dediğin, şehvet düşkünü, şarlatan ya da kamu ahlakını hiçe sayan tehlikeli bir adam diye andığın araştırmacının bir deha olduğunu ilan edersin. Artık ona bir dahi diyorsundur. Yahudi nedir bilmediğin gibi, hakikat ya da mutluluk nedir bilmediğin gibi bir dahi nedir bilmiyorsun. Öyle mi küçük adam? Jack London'ın Martin Eden kitabında sana söylediği sözlerle açıklayayım bunu da. Dahi insanın satışa çıkardığı ürünlerinin üzerine yapıştırdığı bir markadır. Eğer araştırmacı bir dahi ise onun ortaya koyduğu mutluluğu yiyip bitirmek senin için daha kolaydır. Çünkü artık pek çok küçük adam çıkar ve seninle birlikte dahi dahi diye bağırmaya başlar. İnsanlar artık akın akın gelmekte, ürünlerini avucunun içinden yemektedirler. Bir doktorsan eğer hastaların çoğalacaktır. Daha önce olduğundan çok daha kolay iyileştirebilirsin onları. Çok daha fazla para kazanabilirsin. Bunda ne kötülük var diyeceksin. Küçük adam, doğru, haklısın. Dürüst ve iyi çalışarak para kazanmakta hiçbir kötülük yok kuşkusuz. Ama o buluşa hiçbir şey vermemek, onu korumamak, yalnızca sömürmek çok kötüdür. Senin yaptığın budur işte. Buluşun gelişmesine katkıda bulunacak hiçbir şey yapmıyorsun. Mekanik bir biçimde oburca, aptalca kabulleniyorsun bulguyu. Onun getirdiği yeni olasılıkları da, kısıtlamaları da görmüyorsun. Olasılıkları görmüyorsun çünkü görüşün yok. Kısıtlamaları ise görüyor ama kabullenmiyor, çiğniyorsun. Eğer bir doktor ya da bakteriyolog olarak tifo ya da koleranın bulaşıcı hastalıkları olduğunu biliyorsan, kanser hastalığında mikroorganizma arar ve böylece onlarca yıllık araştırmayı yok sararsın. Bir keresinde bir büyük adam makinelerin belli yasalarla çalıştığını gösterdi sana. Kalktın, öldürmede kullanılan makineler yaptın, canlıları da makine yerine koydun. Bu yanlışı 3-10 yıl değil, 300 yıl sürdürdün. Yanlış kavramlar yüzyıllarca bilim işçisinin kafasında kök saldı. Dahası yaşamın kendisi ağır hasar gördü. Çünkü canlıları makine yerine koyduğun andan sonra onurunu ya da profesörlüğünü, dinini, bankadaki hesabını ya da kişilik zırhını korumak için yaşama işlevleri göstermeye başlayan herkesi suçladın, katlettin, şu ya da bu biçimde onlara zarar verdin. Anlıyorum, dahilerin olsun istiyorsun. Onlara gereken saygıyı göstermeye de hazırsın. Ama iyi bir dahi istiyorsun sen. Uysal, terbiyeli bir dahi. Çılgınlıkları olmayan, kısacası halim selim, ölçülü ve uyarlanmış bir dahi istiyorsun. Bütün engel ve kısıtlamalarını çiğneyen, kural tanımaz, ehlileşmemiş bir dahi değil. Kısıtlı, kanatları kırpılmış ve süslenip püslenmiş bir dahi istiyorsun sen. Kasabalarının sokaklarında utkulu tavırlarla dolaştırabileceğin, insan içine çıkarmaktan utanmayacağın bir dahi istiyorsun. İşte sen böylesin küçük adam. Kaşık atmayı, kepçe daldırmayı iyi beceriyorsun ama yaratma yetisinden yoksunsun. Zaten bu yüzden böylesin. Bu yüzdendir ki yaşamın boyunca sıkıcı bir büroya ya da bir resim masasının başına kapanıyorsun. Sırtına deli gömleği geçirir gibi parmağına evlilik yüzüğü geçiriyorsun. Ve bu yüzdendir ki çocuklardan nefret eden bir öğretmensin. Gelişme yok sende. Yeni bir düşünce geliştirmene olanak yok. Çünkü sen yalnızca aldın bugüne dek. Bir başkasının gümüş tepside sunduğu şeyi kaşıkladın yalnızca. Bunun neden böyle olduğunu anlayamıyorum diyorsun. Öyle mi? Ama başka türlü olamaz ki. Bunun nedenlerini ben söyleyebilirim sana küçük adam. Çünkü sen bir hayvan gibi huysuz bir halde bana geldiğinde tanıdım seni. Seni o halinle gördüm. Büyük bir boşluk ya da güçsüzlük duyduğun ya da ruhsal akılsal sağlığının en bozuk olduğu anda geldin bana. Böylece seni tanıdım. Sen yalnızca çorbaya kepçe daldırmasını bilirsin. Yalnız almasını bilirsin sen. Bir şey yaratamaz, veremezsin. Çünkü temel bedensel davranışın sürekli olarak kendini tutmanı ve kin gütmeni gerektiriyor. Çünkü içinde gerçek ve doğal sevgi ve verme duygusu uyandığında birden paniğe kapılıyorsun. Sendeki alma eyleminin temelde yalnızca bir anlamı var. Kendini büyük bir oburluluk içinde parayla, mutlulukla, bilgiyle doldurmak istiyorsun. Çünkü kendini boş, aç, mutsuz hissediyorsun küçük adam. Gerçekten bilgili saymıyorsun kendini. Ya da gerçekten öğrenmek istediğine inanmıyorsun. Gene aynı nedenle hakikatten kaçıyorsun küçük adam. İçinde bulunan sevgi tepkisini salıverir diye kaçıyorsun ondan. Hakikat kaçınılmaz olarak burada sana benim göstermek istediğim, anlatmakta yetersiz kaldığım şeyleri gösterecektir çünkü. Sense bunu istemiyorsun küçük adam. Yalnızca bir tüketici ve yurtsever gibi görünmek istiyorsun, o kadar. Şuna da bak, yurtseverliği yaslıyor bu adam. Devletin ve onun özü olan ailenin koruyucusu yurtseverliği yaslıyor. Bu adamı susturman gerek. Sendeki ruhsal kabızlıktan söz edildiğini duyunca böyle bir yaygara koparıyorsun işte. Bu sözleri dinlemek, anlamak istemiyorsun. Bağırmak istiyorsun yalnızca. Hayda, iyi güzel ama mutlu olma yetisinden yoksun olmanın nedenlerini sakin sakin anlatmama neden izin vermiyorsun? Gözlerinde korku görüyorum. Bu soru seni çok ilgilendirmişe benziyor. Dinsel hoşgörüden yanasın değil mi? Dilediğin dine, kendi dinine inanmak istiyorsun. Buna bir diyeceğim yok. İyi ediyorsun. Ama bu kadarla kalmıyorsun ki. Kendi dininden başka din olmasın istiyorsun. Kendi dinine karşı hoşgörülüsün. Ama başkalarınınkine karşı hiç de hoşgörülü değilsin. Biri kalkıp da bir kişisel tanrı yerine duaya hayranlık duysa ve duayı anlamaya çalışsa öfkeden kuduruyorsun. Evli çiftler artık bir arada yaşayamayacaklarını anladığında eşlerden birinin ötekini dava etmesini, karısını ya da kocasını ahlaksızlıkla, kabalıkla suçlamasını istiyorsun. Karşılıklı verilmiş uygar bir ayrılma kararını boşanmak için geçerli neden saymıyorsun sen. Ey büyük isyancıların küçük torunu, sen de bir şehvet düşkünüsün çünkü ve bundan korkuyorsun. Hakikati bir aynada elle tutamayacağın bir yerde görmek istiyorsun. Sendeki tutucu hırseverlik bedensel katılığından, kasılmalarından, ruhsal kabızlığından kaynaklanıyor küçük adam. Hakikati söyleyen dostlarını kılıçtan geçiriyorsun. Ama gene de dostun olduğum için söylüyorum bunları. Seni aşağılamak için değil. Şu senin hırsever dediklerine bir göz atalım. Onlar yürümez, asker gibi uygun adım giderler. Düşmandan nefret etmezler. Her 10 yılda bir falan değiştirdikleri geleneksel düşmanları vardır onların. Geleneksel düşman bir 10 yıl sonra geleneksel dost olur. Sonra yine geleneksel düşman. Türkü söylemezler, askeri havalar bağırırlar. Kadınlarını kucaklamazlar, onların üstüne çıkar, gecede şu kadar sefer şunu, şunu şunu yaparlar. Benim hakikatim karşısında söyleyebileceğin hiçbir şey yok küçük adam. Olsa olsa geçmişte pek çok gerçek dostuna yaptığın gibi gebertirsin beni. İsa gibi, Rathenau, Karl Liebknecht, Lincoln ve daha birçokları gibi öldürebilirsin beni. Almanya'da bunu alaşağı etmek diyordunuz. Uzun vadede bu yaptıkların seni alaşağı etti. Ama gene de kendine göre bir yurtsever olmaktan vazgeçmedin. Sevgiye hasretsin. İşini seviyor ve ekmek paranı ondan kazanıyorsun. Senin işin benim bilgimle ve başkalarının bilgisiyle beslenmektedir. Sevginin, çalışmanın ve bilginin ana yurdu yoktur. Gümrük denetiminden geçmez bunlar. Üniforma tanımaz. Onlar evrenseldir ve bütün insanlığı kapsar. Ne var ki sen küçük bir yurtsever olmak istiyorsun. Gerçek sevgiden korkuyorsun çünkü. İşine karşı olan sorumluluğundan, bilgiden korkuyorsun. Bu yüzdendir ki sen yalnızca başkalarının sevgisini, çalışma ve bilgisini sömürmekten başka hiçbir şey yapamazsın. Bunları kendini asla yaratamazsın. Bu yüzdendir ki kendi mutluluğunu aydınlıktan ürken bir gece hırsızı gibi çalıyorsun. Ve bu yüzdendir ki başkalarının mutlu olduğunu gördüğünde kıskançlıktan çatlarsın. Susturun şu adamı, yabancı uyruklu o, bir göçmen. Oysa ben bir Almanım, Danimarkalı, Amerikalıyım, Norveçliyim. Bırak bu sözleri küçük adam. Sen hem bir Amerikan göçmeni hem de bir dünya göçmenisin. Anadan doğma bir göçmensin sen. Bu dünyaya bir rastlantı sonucu gelmişsin ve geldiğin gibi sessizce gideceksin. Neden bağırıyorsun böyle biliyor musun? Korkuyorsun da ondan. Bedenin kas katı kesildiğini, giderek kuruduğunu hissediyorsun. İşte bu yüzden korkuyor ve yardım çağırıyorsun. Ama sana yardıma gelenlerde de benim hakikatimi bastıracak güç yok ki. Senin yardımcıların bile bana gelip karısından, hasta çocuğundan yakınıyor. Gösterişli giysilerini kuşandığında içindeki insanı gizliyor o. Ama benden hiçbir şeyini gizleyemez. Onu da çırılçıplak gördüm ben. Polise kaydını yaptırmış mı? Evrakları tamam mı? Vergilerini düzenli ödemiş mi? Araştırın, soruşturun. Bu adam devlet için bir tehlikedir. Ulusun onurunu lekelemektedir. Evet küçük adam, polise kaydımı yaptırdım. Gerekli tüm işlemleri yaptırdım. Evraklarım tamam ve vergimi tümüyle ödedim. Aslında ne devlet, ne senin umurunda, ne de ulusal onuru. Senin doğal yapını hasta bakım odamda gördüğüm haliyle kamuya açıklayacağım diye ödün kopuyor. Korkudan tir tir titriyorsun. Bu yüzden bana bir siyasal suç yüklemenin, beni yıllarca parmaklıklar ardına kapatmanın yollarını arıyorsun. Seni iyi tanırım küçük adam. Diyelim bir savcı yardımcısısın. Yurttaşı ya da yasaları korumak umurunda bile değil ama seni ilgilendiren tek şey okkalı bir dava yakalayıp bir an önce başsavcılığa atanmaktır. Küçük savcı yardımcılarının istediği tek şey budur işte. Sokrat zamanında da böyleydi, ona da aynı şeyi yaptılar. Ama tarihten ders almazsın ki sen. Sokrat'ı sen öldürdün. Bugün bile bu yaptığının farkında değilsin ve bu yüzden hala bataklıktasın. Sokrat'ı senin iyi ahlakını hiçe saymakla suçladın. O bugün de senin o kurallarını hiçe sayıyor. Ey zavallı küçük adam. Onun bedenini öldürdün ama aklını öldüremedin. Düzenin çıkarları uğruna öldürmeyi sürdürüyorsun. Ama korkakça sinsi sinsi öldürüyorsun. Beni herkesin önünde ahlaksızlıkla suçlarken doğrudan gözlerimin içine bakamazsın. Çünkü hangimizin daha ahlaksız, hangimizin şehvet düşkünü, hangimizin açık saçık yayınların hayranı olduğunu çok iyi biliyorsun. Biri sayıları kabarık olan tanışları arasında açık saçık fıkra anlatmayan tek bir kişi olduğunu söylemişti. O bir kişi bendim. Hangi önemli ya da önemsiz konumda olursan ol, açık saçık fıkralardan pek hoşlanıyorsun küçük adam. Bunu adım gibi biliyorum. Bunların hangi kaynaktan geldiğini de biliyorum. İyisi mi sesini çıkarmasan. Kimin suçlu çıkacağı belli olmaz. Ama bak, gelir vergimi $100 eksik tuttuğumu kanıtlamayı başarabilirsin. Ya da bir kadınla eyalet sınırını geçmekle ya da sokaktaki bir çocukla tatlı tatlı konuşmakla suçlayabilirsin beni. Bu yukarıdaki 3 tümce ancak senin ağzından bir suçlama niteliğine bürünebilir. Özel bir ses tonuyla yapış yapış ve hain, kötü bir sesle söyleyebilirsin bu sözcükleri. Bunu ancak sen becerebilirsin. Ve başka hiçbir şey bilmediğinden benim de sana benzediğimi sanırsın. Yok küçük adam, ben sana benzemem ve bu konularda hiçbir zaman sana benzemedim. Bu sözlerime inanıp inanmayacağın umurumda bile değil. Sende makineli tüfek, bende ise bilgi var. Evet biliyorum, rol bölümü yapılmış. Bak küçük adam, sen kendi varlığını şöyle yıkıyorsun. 1924 yılında insan kişiliğinin bilimsel bir incelemesinin yapılmasını önerdim. Hevesli göründün. 1928'de çalışmalarımız ilk somut sonuçlarını vermeye başladı. Yine büyük bir heves ve isteklilik gösterdin. Bana onursal rektörlük şanı bile verdin. 1933 yılında aldığım bu sonuçları senin yayın evlerinden birinde kitap haline getirmek istedim. Hitler yeni iktidara gelmişti. Hitler'in senin kişiliğinin kabuk bağlamış olması nedeniyle iktidara geldiğini gördüm. Kitabı kendi yayın evinde basmayı kabul etmedin. Çünkü kitap senin bir Hitler'in nasıl ürettiğini gösteriyordu. Kitap gene de yayımlandı. Sen de istekliliğini sürdürdün. Ama bu kez susarak, kitabı yokumsayarak öldürmeye kalktın. Çünkü başkanın kitaba karşı olduğunu açıklamıştı. Başkanın ayrıca analara, çocuklarının cinsel organlarında duydukları heyecanları bastırılması gerektiğini ve bunun içinde onları soluklarını tutmaya alıştırmaları için zorlamalarını söylüyordu. Tam 12 yıl sustun. Bir zamanlar ilgini çekerken övgünü kazanan kitabımdan hiç söz etmedin. 1946'da kitap ikinci basımını yaptı. Onun bir klasik olduğunu ilan ettin. Bugün bile hala tutuyorsun kitabımı, beğeniyorsun. Bireysel sağaltımın değil, zihinsel bozuklukların, akıl hastalıklarının önlenmesinin önemli olduğunu sana öğretmeye başladığım günden bugüne tam 22 uzun, sıkıntılı ve olaylarla dolu yıl geçti. 22 yıl boyunca insanların şu ya da bu çılgınlığa düşmelerinin, şu ya da bu belalara dolanmalarının, zihin ve bedenlerinin kas katı kesilmeden, sevgi, duyma, sevme ve bunun tadını çıkarma yetisinden yoksun olmalarından kaynaklandığını öğrettim sana. İnsanların gövdesinin sevme edimi sırasında başka hayvanlarınki gibi kasılıp gevşeyememesi nedeniyle bunun böyle olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu söylediğim ilk günden 20 yıl sonra bugün kalkmış dostlarına bireysel sağaltımın değil zihinsel bozuklukların önlenmesinin önemli olduğunu söylüyorsun. Ve binlerce yıl nasıl davrandınsa gene öyle davranıyorsun. Varılacak hedefin ne olduğunu söylüyor ama ona nasıl erişileceğini açıklamıyorsun. İnsan kitlelerinin seviyesel yaşamından söz edemiyorsun. Akıl hastalıklarını önlemek istiyorsun. Bunu söylemekte sakınca görmüyorsun. Zararsız ve ağırbaşlı sözcükler bunlar sana göre. Ama işi boy gösteren cinsel yoksulluğa dokunmadan yapmak istiyorsun. Cinsel yoksulluk sözcüklerini ağzına bile almıyorsun. Çünkü yasak ve bir tıp doktoru olarak içinde bulunduğun bataklıktan çıkamıyorsun. Bir teknisyen kalksa, uçma tekniklerini açıklasa ama motorla pervanenin gizlerinden hiç söz etmese nasıl olur? İşte ruhsal sağaltımın teknisyeni olan sen böyle davranıyorsun. Korkaksın sen. Tasımdaki hoşafın tanelerini ayıklayıp yemeye varsın ama güllerimin dikenine katlanamazsın. Beni pis fıkralarına konu eden sen değil misin ha? Bana bedensel boşalma peygamberi diyen sen değil misin ha? küçük ruh doktoru, bedenleri güçsüz kocalar tarafından hırpalanan genç gelinlerin yakınmalarını duymadın mı hiç? Duydukları sevginin gereğini yerine getirememekten çatlayan ergin çocukların çektiği acıya tanık olmadın mı hiç? Gene de güvenliğinin hastalarından daha önemli olduğunu söylüyorsun ha? Ne kadar daha ağır başlık dediğin o şeyin tıbbi yükümlülüklerini yay tutacaksın? Kullandığın taktiklerin milyonların yaşamına mal olduğu gerçekliğini daha ne kadar görmezlikten göreceksin. Güvenliğini hakikate yay tutuyorsun. Akımsal yaşam enerjisini bulduğumu duyduğunda bu ne işe yarar, hastaları nasıl iyileştirir diye sormadın. Yok buna benzer bir soru duymadım senden. Ancak Maine eyaletinde doktorluk yapma ruhsatı var mıymış diye sordun. Senin o küçük ruhsatlarının benim çalışmalarımı bozmaktan ama azıcık bozmaktan başka işe yaramayacağını, çalışmalarımı engelleyemeyeceğini bilmiyorsun. Coşkusal vebanın ve yaşam enerjisinin bulgucusu olarak bu dünyanın her yanında bir anlam ifade ettiğimi, benden fazla bilgisi olmayanın hiç kimsenin beni sınayamayacağını, denetleyemeyeceğini bilmiyorsun. Şimdi gelelim senin şu özgürlük sarhoşluğuna. Bugüne dek hiç kimse neden kendine özgürlük sağlayamadığını ya da sağladınsa neden hemen bir yeni efendiye teslim ettiğini sormadı. Şuna da bakın. Dünya proleterlerinin devrimci dalgasına dil uzatıyor. Demokrasiye dil uzatıyor. Gebertin şu karşı devrimciyi, kahrolsun karşı devrimciler. Dur, heyecanlanma birden. Sen ey demokratların ve bütün dünya proleterlerinin küçük füreri. Bana kalırsa gelecekte sahip olacağın gerçek özgürlük senin parti kongrelerinde alacağın on binlerce karardan çok şu bir sorunun yanıtlanmasına bağlıdır. Gebertin şunu, ulusun ve devrimci proleterlerin onurunu dekeliyor. Kurşuna dizin, haydi duvar dibine. Ne viva diye haykırman ne de gebertin diye bağırman senin amacına bir adım bile yaklaştıracak değildir küçük adam. İnsanları duvar dibine dikmekle özgürlüğüne kavuştuğunu sanıyordun değil mi? Bir kerecik olsun kendini ayna karşısında diksene. Öldürün, gebertin. Dur bir dakika küçük adam. Seni aşağılamak, küçültmek değil amacım. Yalnızca neden bugüne dek özgürlüğünü elde edemediğini ya da elinde tutamadığını göstermek istiyorum o kadar. Bunu öğrenmek istemez misin ha? Öldürün, gebertin, öldürün. Pekala, kısa keseceğim. Bir rastlantı sonucu özgür bir durum içinde bulunduğunda içindeki küçük adamın nasıl davrandığını anlatacağım sana. Diyelim çocuk ve erginlerde cinsel sağlığın sağlanma ve korunması üzerine çalışmalar yapan bir enstitüde öğrencisin. Bu harikulade fikir çok hoşuna gitti. Savaşa katılmak istedin. Benim enstitümde şöyle bir olay oldu. Öğrencilerin mikroskoplarının başına çökmüş yaşam zerreciklerini inceliyorlardı. Sen akımsal yaşam enerjisi toplayan aygıtta oturuyordun. Çıplaktın. Gelip senin de incelemelere katılmalarını önerdim. Bunun üzerine toplama aygıtından çırılçıplak kalktın, kızların ve kadınların arasında tüm çıplaklığını sergiledin. Seni hemen azarladım ama neden azarlamakta haklı olduğumu anlayamıyordun. Bense kendi payıma senin bunu anlamamanın nedenini kavrayamamıştım. Daha sonra seninle yaptığım ayrıntılı bir tartışma sonunda cinsel sağlığı savunan bir enstitüde bu türden bir özgürlük olmasını beklediğini itiraf ettin. Çok geçmeden enstitüye ve onun temel fikrine karşı büyük bir kin ve aşağılama duyduğunu ve bu yüzden öyle uygunsuz davrandığını anladın. Özgürlüğünü poker fişi gibi harcadığına bir başka örnek vereyim. Yaşamının her anında büyük bir cinsel açlık içinde bulunduğunu, karşı cinsel olan herkese büyük bir doymak bilmezlikle baktığını artık şu kadarcık çocuklar bile biliyor. Dostlarınla sevgi konusunda konuştuğunda ağzından yalnızca açık saçık fıkraların çıktığını, kısacası aklının yalnızca iğrenç ve açık saçık şeylere çalıştığını herkes gibi benim gibi sen de biliyorsun. Bir gece arkadaşlarınla sokakta yürüyordunuz. Hep birazdan şöyle bağırdığınızı duydum. Kadın istiyoruz, kadın istiyoruz. Geleceğinden kaygı duyduğum için mutsuzluğunun nedenini anlamayı ve bunu ortadan kaldırmayı öğrenmeni sağlayabilecek örgütler kurdum. Sen ve dostların bu toplantılara oluk oluk akın ettiniz. Bunun sebebi neydi acaba küçük adam? Başlangıçta bunun iştenlikli bir davranış olduğunu sandım. Yaşantını iyileştirmek için büyük bir istek duyduğunu, toplantılara bu yüzden geldiğini sandım. Seni harekete geçiren dürtünün ne olduğunu ancak bir hayli zaman sonra anladım. Buranın değişik türden yeni bir genel ev olduğunu sandın. Kendine kolay yoldan bir kız bulacağını, üstelik 5 para bile vermeden gününü gün edeceğini umdun. Bunu anlayınca aslında senin yaşantını iyileştirmene yardımcı olmak için kurulmuş olan bu örgütleri dağıttım. Böyle bir örgütün toplantısında bir kızla tanışmakta bir kötülük gördüğümden değil. Bu örgütleri böylesi iğrenç düşüncelerle yaklaştığın için dağıttım hepsini. İşte bu yüzden kalktı bu örgütler. Ve sen bir kez daha bataklığın içindeki yerini korudun. Ne o, bir şey mi dedin? Proletaryayı bozan kent soylulardır. Proletaryanın führerleri bu bozukluğu giderecek. Bu pisliği askeri güçle yumruklarıyla temizleyecekler. Hem ayrıca proletaryanın cinsel sorunları kendiliğinden çözümlenecek. Bu sözleri çok duyduk küçük adam. Proletaryanın ana yurdunda da böyle yapmışlardı. Cinsel sorunların kendiliğinden çözümlenmesini beklemişlerdi. Bunun sonucu Berlin'de görüldü. Proletaryanın askerleri gece sabahlara dek kadınların ırzına geçtiler. Bunu sen de biliyorsun. Senin o devrimci onur şampiyonları, dünya proletaryanın askerleri seni öyle bir lekelediler ki daha yüzyıllarca taşıyacaksın alnındaki bu karayı. Bu gibi olaylar yalnızca savaşta olur diyorsun ha? Öyleyse gel bir başka ülke anlatayım sana. Proletaryanın diktatörlüğüne büyük bir coşkuyla inanan führer niteliklerine sahip biri cinsel düzenlilik konusunda da inançlı görünüyordu. Bana geldi ve şunları söyledi. Harikasın sen. Karl Marx nasıl insanlara ekonomik bağımsızlığa kavuşmanın yolunu gösterdiyse de sen de insanlığa cinsel bağımsızlığa kavuşmayı öğrettin. Gidin önünüze geleni becerin dedin onlara. Ben böyle demişim. Sen her şeyi ters anlarsın küçük adam. Benim sevgiyle sarılma dediğim şey senin yaşamında iğrenç bir yatak serüveni haline gelir. Neden söz ettiğimin bile farkında değilsin küçük adam. İşte bu yüzdendir ki tekrar tekrar ve de gidip gidip batağa saplanıyorsun. Eğer sen küçük kadın hiçbir özel nitelik ve yeteneğin olmadığı halde yalnızca kendi çocuğun yok diye öğretmenlik ediyorsan bu uğraşı seçmenin tek nedeni buysa eğer verdiğin zararların haddi hesabı yok demektir. Senin görevin çocukları eğitmektir. Eğitimi ciddiye alacak olursak çocukları eğitmek demek çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirmek demektir. Çocukların cinselliğini doğru bir biçimde yönlendirebilmek için insanın kendisinin sevgi denen şeyin ne olduğunu bilmesi ve o sevgiyi yaşaması gerekmektedir. Oysa sen şişmansın, biçimsiz bir görünümün var, çekicilikten yoksunsun. Yaşam dolu, çekici bedenlerden derin, acı bir kinle nefret etmen için yalnız bu durumun yeter. Seni şişman ya da çekicilikten yoksun olmakla suçluyor değilim. Sevginin tadını çıkaramamakla da suçluyor değilim seni. Bunu sana verecek sağlıklı bir erkek görmedin. Çocuklarda bulunan sevme yetisini anlamadığın nedeniyle de suçlamıyorum. Neyle suçluyorum biliyor musun? Çekicilikten ve sevme yetisinden yoksun oluşunu bir erdem saymak ve eğer bir ilerici okulda çalışıyorsan içindeki acı kinle çocuklarda bulunan sevgiyi öldürmekle suçluyorum seni. Bu bir cinayettir işte çirkin küçük kadın. Sağlıklı çocukların içinde bulunan sevgiyi sağlıklı babalarına yabancılaştırdığın için zararlı senin varlığın. Bir çocukta bulunan sağlıklı sevgiyi hastalık belirtisi olarak gördüğün için zararlı. Fıçı gibi olduğun için bir fıçı gibi sağda solda yuvarlandığın, bir fıçı gibi düşündüğün, bir fıçı gibi eğitildiğin için zararlısın sen. Alçak gönüllülük gösterip bir köşeye çekilmek yerine o fıçı görünümünü ve yaparlığını sahte gülümsemenin ardına gizlediğin acı kinini bu yaşama zorla kabul ettirmeye, bütün bunları yaşatmaya çabaladığın için zararlısın. Ve sen küçük adam, sağlıklı çocukları böylesi kadınların eline teslim ettiğin, içlerinde bulunan acılığı ve zehirlerini sağlıklı ruhlara çökmesine göz yumduğun içindir ki küçüksün. Bu yüzden böyle düşünüyor, bu yüzden böyle yaşıyorsun ve dünya bu yüzden böyledir. Bak sen nasılsın küçük adam. Büyük çabalarla durmadan çalışarak vardığım sonuçların ne olduğunu ve uğruna savaştığımı öğrenmek için bana geliyorsun. Ben olmasam küçük bir kasaba ya da köyde tanınmamış bir patisyen doktor olarak kalacaktın. Sana bilgimi vererek, iyileştirme yöntemlerimi öğreterek büyük bir doktor olmanı sağladım. Özgürlüğün günün her dakikasında nasıl engellendiğini, özgürlükten yoksun olma durumunun nerelerden beslendiğini öğrettim sana. Gittin bir başka ülkede benim çalışmalarımı anlatan, bulgularımı bilimin hizmetine sunan bir kişi oldun. Sorumlu bir konuma getirildin. Dilediğini yapmakta, sana verdiğim bilgiyi dilediğin yerde kullanmakta özgürsün. Buna hiçbir diyeceğim yok. Dürüstlüğüne, içtenliğine güvenim var. Ama sen için için kendini bana bağımlı hissediyorsun. Çünkü kendi başına ve kendi olanaklarınla gelişme yetisinden yoksunsun. Benden bilgi almak, böylece kendine özgüven sağlamak, geleceği görebilmek ve her şeyden de önemlisi gelişmek için bana gereksinmen var. Bütün bunları sevinerek veririm sana küçük adam. Karşılığında hiçbir şey istemem. Ama sen kalkıp benim ırzına geçtiğimi söylüyorsun. Özgürlük konusunda terbiyesizlik ediyorsun küçük adam. Ama özgürlüğü küstahlıkla karıştırmak köleliğin özgün özelliklerindendir. Özgür olduğunu öne sürerek ve buna sığınarak çalışmaların konusunda rapor yazmaktan kaçınıyorsun. Özgürsün çünkü, bağımsızsın. İşbirliği etmekten ve sorumluluktan bağımsız. İşte bu yüzden küçüksün sen küçük adam ve dünya işte bu yüzden böyle. Bir kartal tavuk yumurtaları üzerine kuluçkaya yatsa ne olur biliyor musun küçük adam? Başlangıçta kartal yumurtalardan kartal yavruları çıkacağını, bunları büyütüp büyük kartallar yetiştireceğini sanır. Bir de bakar ki yumurtalardan civciv çıkıyor. Çaresizlik içinde bulunan kartal civcivlerin büyüyüp kartal olacağını umar gene de. Bir kez daha kuluçkaya yatar, sonuç aynı. Kartal bu durumda gıdaklayan tavuklarla civcivleri yeme etkisini bastırmak için çok uğraşmıştır. Onu yemekten alıkoyan tek şey küçük bir umuttur. Yani bu civcivlerden birinin bir gün küçük bir kartal olabileceği, büyüyüp kendisi gibi yetenekli, kendisi gibi çok çok yükseklerdeki yuvasından bakıp uzaklıkları görebilecek, böylece yeni dünyalar, yeni düşünceler ve yeni yaşama biçimleri bulunduğunu anlayıp bunları arayabilecek büyük bir kartal olabileceği umudu. Üzgün ve yalnız kartalı yumurtalardan çıkan tavuk ve civcivleri yemekten alıkoyan şey yalnızca bu küçücük umuttur. Tavuklara ve yavrulara gelince onlar bir kartalın kuluçkaya yatması sonucu dünyaya geldiklerinden habersizdirler. Nemli, karanlık vadilerde, çok çok yükseklerde, sarp kayaların üzerinde yaşadıklarından habersizdirler. Tek başına kalmış kartal gibi uzaklara bakmazlar. Kartalın kendilerine getirdiği yiyecekleri tıkınıp durmaktadırlar boyuna. Durmadan gagalamakta ve karınlarını doyurmaktadırlar. Yağmur yağdığında ya da fırtına koptuğunda onun güçlü kanatları altında ısınmakta, korunmaktadırlar. Kartalsa kendi gövdesini fırtınaya siper etmekte, herhangi bir korumadan yoksun bulunmaktadır. Daha da kötüsü, bu tavuklar ona tuzaklar kurmakta, siperler ardına gizlenerek ona ucu sivri kaya parçaları, taşlar atmaktadırlar. Onların kendisine kötülük yaptığını anlayan kartal ilkin bu tavukları parçalama isteği duyar. Ama düşünür, onlara acımaya başlar. Belki diye umar, gün gelir bu yalnız önünü gören ve gıdıklamaktan, yalayıp yutmaktan, başka hiçbir şey bilmeyen civcivler arasında kartal gibi olma yetisine sahip bir yaratık çıkar. Yalnız kartal bugün bile umudunu yitirmiş değildir. Bu yüzden kuluçkaya yatmayı, civcivler çıkarmayı sürdürmektedir. Sen bir kartal olmak istemiyorsan küçük adam, bu yüzden de akbabalara yem oluyorsun. Kartallardan korkuyorsun. Bu yüzden sürüler halinde yaşıyor, senden kalabalık olan sürüler tarafından da yutuluyorsun. Çünkü senin tavuklarından bazıları da akbaba yumurtaları üzerine kuluçkaya yattı. Ve akbabalar kartallara, seni daha ileriye, daha iyi geleceklere götürmek isteyen kartallara karşı olan führerler haline geldi. Akbabalar sana leş yemeği ve birkaç buğday tanesiyle yetinmeyi öğretti. Sana bir de hay hay büyük akbaba diye haykırmayı öğrettiler. Şimdi büyük kitleler halinde açlıktan kıvranıyor ve ölüyorsun. Ama gene de senin yumurtalarına kuluçkaya yatan kartallardan korkuyorsun. Yaptığın her şey eğreti küçük adam. Evini bir kum tepeciğinin üzerine kurmuşsun. Yaşamın, kültürün ve uygarlığın, bilimin ve tekniğin, sevgin ve çocuklarına verdiğin eğitim hep eğreti. Bunu bilmiyorsun, bilmek de istemiyorsun. Sana bunu söyleyen büyük adamı da öldürüyorsun. Büyük bir bunalım içinde gelip aynı soruları soruyorsun. Çocuğum çok inatçı. Her şeyi kırıp döküyor. Geceleri karabasanlarla uyanıyor. Aklını derslere veremiyor. Kabızlık çekiyor. Benzi soluk, yüreği katı. Ne yapmalıyım? Bana yardım et. Ya da karım bana karşı cinsel istek duymuyor. Beni hiç sevmiyor. Bana işkence ediyor. Sinir nöbetlerine tutuluyor. Bir yığın erkekle geziyor. Ne yapmalıyım? Söyle. Ya da yeni ve çok daha öldürgen, korkunç bir savaş patladı. Oysa biz tüm savaşları önlemek için yapmıştık son savaşı. Şimdi ne yapacağız? Ya da varlığıyla övündüğüm uygarlık enflasyon nedeniyle çöküyor. Milyonlarca insan yiyecekten yoksun, ölüm açlığı içindeler. Birbirlerini öldürüyor, çalıp çırpıyor, insanlıktan çıkıyorlar. Umutlarını yitirdiler. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyım, ne yapabilirim? Sonsuz geçmişten beri yüzyıllardır aynı soruyu soruyorsun. Hakikati güvenliğe yeğ tutan bir yaşam biçimi içinde elde edilen büyük başarı ve bulgunun yazgısı şudur. Senin tarafından büyük bir açgözlülükle yanılıp yutulmak ve sonra gene senin tarafından dışkı olarak atılmak. Büyük, yürekli ve yalnız olan birçok adam ne yapman gerektiğini çoktan söyledi sana. Onların öğretilerini çarpıttın, kırıp döktün ve onları ortadan kaldırdın. Her seferinde onları ters tarafından yakaladın. Büyük hakikati değil de küçücük yanlışı yaşamının yol göstericisi olarak gördün. Hristiyanlıkta, toplum bilimi öğretisinde, halkın egemenliği konusunda, yani kısacası elini değdirdiğin her konuda büyük doğru değil, küçük yanlışı seçtin. Bunu neden yaptığını soruyorsun ha? Bu sorunun ciddi olduğunu sanmıyorum. Sorunu yanıtlarsam, hakikati işittiğinde önüne geleni öldürecek denli öfkeleneceksin. Evini derme çatma kurdun ve bütün bunları böyle yaptın. Çünkü içinde yaşamı duyma yetisinden yoksunsun. Çünkü çocuklarındaki sevgiyi daha doğmadan öldürüyorsun. Hiçbir canlı ifadeye, hiçbir özgür doğal davranışa karşı hoşgörülü olamazsın. Doğallığa dayanamazsın çünkü. Dayanamadığın için de korkuyor ve şunu soruyorsun. Bay Jones ne der? Yargıç Smith ne der acaba? Düşünürken de korkak davranıyorsun küçük adam. Çünkü gerçek düşünme eylemi bedensel duygularla bir arada gerçekleşir. Sense bedeninden korkarsın. Pek çok büyük adam söyledi sana. Aslına dön, içinden gelen sesi dinle. Gerçek duyguların buyruğuna uy, sevgiyi yaşart, sev. Ama onların sözlerine kulaklarını tıkadın. Sağırdın sen. Çünkü kulakların bu sözlerden sağır olmuştu. Söylenenler uçsuz bucaksız çöllerde yitti. Hakikati söyleyen yalnızların sesi ise senin korkunç boşluğun içinde, senin çöllerinde yok oluyor küçük adam. Nietzsche'nin üstün insanlığa yükseltilmesiyle Hitler'in aşağı insanlığa alçaltılması arasında bir seçim yapman gerekti. Hay diye haykırdın ve aşağı insanlığı seçtin sen. Demokratik bir anayasayla Stalin'in diktatörlüğü arasında bir seçim yapman gerekti. Stalin'in diktatörlüğünü seçtin. Freud'un coşkusal hastalıkların çekirdeğinin cinsellik olduğu yolundaki açıklamasıyla Geno'nun kültürel uyarlama kuramı arasında bir seçme yapman gerekti. Sana hiçbir dayanak noktası tanımayan kültür felsefeni seçtin. Cinsellik kuramını bir kenara attın. İsa'nın görkemli sadeliğiyle Paul'ün papazlarının ömür boyu bekar, seninse ömür boyu ve de zorunlu olarak evli kalman konusundaki yasası arasında bir seçme yapman gerekti. Papazların bekarlığını ve zorunlu evliliği seçtin. İsa'nın çocuk İsa'yı salt sevgisiyle doğuran yalın anasını bir kenara attın. Marx'ın nesnelerin değerini üreten tek şey olan sendeki yaşayan iş gücünün üretkenliğini sağlama fikriyle devlet fikri arasında bir seçme yapmak durumunda kaldın. Kendi içindeki yaşayan şeyi tümüyle bir kenara atarak devlet fikrini seçtin. Fransız devrimi sırasında acımasız Robespierre ile Büyük Danton arasında bir seçme yapman gerekti. Acımasızlığı seçtin. Büyüklüğü ve inceliği dar ağacına gönderdin. Almanya'da bir yandan Göring ve Himmler, bir yandan Leibniz, Landau ve Mühsam vardı. Bunlardan birini seçmek durumunda kaldın. Himmler'i emniyet müdürü yaptın ve gerçek dostlarını öldürdün. Julius Streicher ve Walter Rönne arasında bir seçme yaptın, Rönne'yi katlettin. Loach ile Wilson arasında bir seçme yaptın, Wilson'ı öldürdün. Acımasız Engizisyon'la Galileo'nun hakikati arasında seçme yaptın. Bulgularından yararlanmakta olduğun büyük Galileo'yu onur kırıcı sözler söylemeye zorlayarak işkence içinde öldürdün. Şu 20. yüzyılda Engizisyon yönetimlerini bir kez daha dirilttin. Akıl hastalıklarının belli bir açıdan değerlendirilmesiyle şok uygulamalı sağaltım arasında seçme yaptın. Kendi öz sefaletinin dev boyutlara vardığını anlamak zorunda kalmayasın diye gözlerini dört açmak, bakışlarını bulandırmamak gerekliyken kör kalabilmek için şok yönetimini seçtin. Kanser hücresi konusundaki bilgisizliğini, benim onun gizleri konusunda yaptığım ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaracak olan açıklamalarımı dinlemeye yeğe tuttun. Kanser konusundaki saçmalıklarını gazete ve dergilerde durmadan yineliyorsun. Çocuğunu, karını ya da ananı kurtarabilecek bilgi konusunda suskun kalıyorsun. Sen Hindistanlı küçük adam, yurdunda milyonlarca insan açlık çeker, ölürken ineklerin kutsallığı konusunda Müslümanlarla çekişiyorsun. Sen küçük İtalyan ve küçük Tristelislav, pılı pırtı içinde dolaşıyorsun ama Tristel'in İtalyan mı yoksa Slav mı olduğunu açıklığa kavuşturmaktan başka derdin yok. Ben de şu küçük Tristel'i dünyanın her yanından gelen gemilerin bir limanı sanırdım. Hitlercilerin milyonlarca insanı öldürmelerinden sonra kalkmış onları asıyorsun. Milyonları öldürmelerinden önce neredeydin peki? O vakit ne düşünüyordun? Düzinelerle ceset oturup düşünmen için yeterli neden değil miydi? İnsanlığının kıpırdanması için milyonlarca ceset mi gerekliydi? Bu küçüklüklerinin önemsiz şeylerinin her biri insan adlı hayvanın dev yoksulluğunu aydınlatıyor. Diyeceksin ki neden bütün bunları ciddiye alıyorsun? Bütün kötülüklerin sorumlusu sen misin bu dünyada? Bunu söylemekte kendini mahkum ediyorsun. Eğer sen milyonlarca insandan biri olan sen küçük adam, sorumluluklarının şu kadar canı yerine getirseydin, dünya çok daha başka olurdu ve senin büyük dostların yaptığın ufak tefek küçüklüklerden dolayı yaşamlarını yitirmezlerdi. Hiçbir sorumluluk yüklenmediğin içindir ki evin derme çatma ve sanki bir kum tepeciği üzerinde duruyor. Tavan başına çöküyor ama sen proleterlik onurum ya da ulusal onurum sağ olsun diyorsun. Altındaki döşeme çöküyor ama sen düşerken bile hay büyük führer, yaşasın Alman, Rus ve Yahudi onurları diye bağırıyorsun. Su boruları patlamış, çocuğun boğuluyor ama sen ona dayak zoruyla öğrettiğin disiplin ve düzen nutukları çekmeyi sürdürüyorsun. Karın zatürreden yatıyor ve sen küçük adam üzerine yaşamını kuracağın karyalardan oluşan bir sağlam temeli Yahudi saçması sayıyorsun. Koşa koşa bana geliyor, benim iyi değerli büyük doktorum diyorsun. Ne yapmalıyım şimdi? Evim çöküyor, rüzgar içeri doluyor, çocuğum ve karım hasta. Ben de hastayım. Ne yapacağım? Yanıtım şu, evini kayaların üzerine oturt. Kaya dediğim şudur. Senin içinde bulunan ama öldürdüğün doğal yapındır kaya. Çocuğunun bedensel sevgisi, karının düşlediği sevgi, 16 yaşındayken kurduğun yaşam düşleridir. Yanılsamaları kaldır at, yerine hakikatin bir parçasını koy. Komşuna boş ver, içinden gelen şeyi dinle. Komşun da bundan hoşnut olacaktır. Bütün dünyadaki çalışanlara, bütün meslektaşlarına yalnızca yaşam için çalışmaya kararlı olduğunu, artık ölüm için çalışmayacağını bildir. Cellatlarının ipine koşup idam edileceğini, insan yaşamının ve iyi şeylerin korunması için bir yasa yarat. Böyle bir yasa evinin altındaki kayanın bir parçası olacaktır. Küçük çocuklarının sevgisini, şehvet düşkünü, doyumsuz kadın ve erkeklere karşı koru. Dedikodu kumkumalarını eleştir, onu herkese göster. Tanıt ya da sevgiye hasret yetişkinler okuluna değil de bir ıslahaneye gönder. Çalışma konusunda yol gösterici durumuna geldinse artık seni sömüreni, ondan daha fazla sömürme yarışını bırak. Sırtındaki smokini, kafandaki silindiri fırlat bir kenara. Karını kucaklamak için kimseden izin belgesi isteme. Başka ülkelerdeki insanlarla ilişki kur. Çünkü onlar da iyi ve kötü yanlarıyla sana benziyorlar. Bırak çocuğun dua ya da Tanrı'nın yarattığı gibi büyüsün. Doğayı düzeltmeye kalkışma. Bunun yerine onu anlamaya ve korumaya çabala. Boks maçı yerine kitaplığa, eğlenceler merkezi Coney Island'a gideceğine yabancı ülkelere git. Ve en önemlisi doğru düşün. İçinden gelen ve seni tatlı tatlı okşayan sesi dinle. Yaşamını kendi ellerinde tutuyorsun. Kimseye güvenip de bir başkasının, hele seçtiğin führerlerin eline sakın verme onu. Doğallığını yaşa. Olduğun gibi görün. Pek çok büyük adam söyledi sana böyle davranman gerektiğini. Dinle küçük adam. Şimdi sana birkaç ciddi ve önemli kehanette bulunacağım. Bütün dünyanın yönetimini eline geçirmektesin ve bu yüzden korkudan tir tir titremektesin. Çünkü önümüzdeki yüzyıllar boyunca dostlarını öldürecek, bütün halkların, proleterlerin ve tüm ülkelerin führerlerini efendilerin olarak selamlayacaksın. Birinci kaset ikinci yüz sona erdi. Lütfen ikinci kasete geçiniz.